Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 39. Ayrım. Bölüm 83. Stone gözlerini kapadı ve zihnini o geceye geri gönderdi. Son 24 saat içinde ikinci kez zihnindeki parçaları birleştirmeye çalışıyordu. Ama bu kez görüntüler daha canlı gibiydi. Bunun son şans olabileceğini fark etti Stone. İlk olarak Friedman bankta oturuyordu. Uyukluyormuş gibiydi. Sonra telefondaki sahte sevgilisiyle sohbet etmeye başlamıştı. Spor kıyafetleri içinde Alfredo Padilla vardı. Elinde iPod'uyla Kuzeydoğu tarafından yürüyordu. Sonra Paut Türkekul kuzeybatı kısmında bir heykeli inceliyormuş gibi yapıyordu. Ama aslında Friedman'la buluşmayı bekliyordu. Son olarak kendi adımlarını hatırladı Stone. Konvoyun geldiğini duyuşunu, parkın içinde yürümeye başlayışını, oradaki diğer insanlara bakışını. Üzerinde ceket olan İngiliz güvenlik görevlisi vardı bir de. Bataklıkta yürüyormuş gibi görünüyordu. Ateş başladığında Stone'un arkasındaydı. Stone o sırada gözlerini açtı ve batıya, Hey Adams Oteli ile otelin ardına baktı. Kaç kat sonra ateş açılan yere varılıyordu. Amerikan hükümet binası. İçeri nasıl girebildiklerini bilmiyordu ama girmişlerdi. Hey Adams tuzaktı. Stone'un doğru gibi görünen ama doğru olmayan şeylerle karşılaşmasını istemişlerdi. Hükümet binası bağlantısını bulmasını istememişlerdi. Stone bilmeden gitmişti onların beklemediği tarafa. Bu yüzden olayın hemen sonrasında onu ve Chapman'ı öldürmeye teşebbüs etmişlerdi. Bu da adamların onları sürekli izlediği anlamına geliyordu. Stone tekrar gözlerini kapadı ve birkaç santimetre sağına düşen ilk kurşunu gözlerinde canlandırdı. Sonra bir sürü kurşun saplanmıştı toprağa. Her yandan kurşun sesleri geliyordu. Yüzüstü yere yatmıştı. Arkasındaki İngiliz de aynı şeyi yapmıştı. Friedman ve Türkekul çoktan parktan ayrılmışlardı. Padilla hayatta kalmak için zigzag çizerek yavaşça koşuyordu. Sonra ağaç çukuruna atlamıştı ve bum! Stone gözlerini açtı ve Chapman'a baktı. Stone düşünürken o öylece durmuş bakıyordu. Kollarını göğsünde kavuşturmuştu. ''Duruşmaya katılmadığın için seni tutuklayabilirler mi?'' diye sordu. ''Muhtemelen'' dedi Stone. Sesinde hiç ilgi kırıntısı yoktu. ''Bütün kurşunlar parkın batı kısmındaydı'' dedi. ''Doğru, bütün beyaz çadırların sol tarafta olduğunu söyledin. Ama bununla ne demek istediğini açıklamadın. Çünkü ne ifade ettiklerini bilmiyordum. Ama neden? Neden bütün kurşunlar o taraftaydı?'' Cevap olarak hükümet binasını işaret etti Chapman. Ateş eden kişinin bulunduğu yeryüzünden, açık bir görüş alanı var. Ağaçların üzerinden burayı görebiliyorlardı. Sağ taraflarını da görebilirlerdi. Ağaç dallarının arasından da ateş edebilirlerdi. Neden açık bir görüş alanı istediler? Görünüşe göre kimseyi hedef almıyorlardı. Chapman tam bir şey söyleyecekti ki durdu. Ama en önemli soru bu değil, dedi Stone. Tamam. En önemli soru neymiş diye sordu Chapman. Neyi test ettiler? Chapman'ın kafası karışmıştı. Ne testi? Sanırım Tom Gross'un Steve Gershik'e ne sormak istediğini biliyorum. Gershik düzgün çalıştıklarından emin olmak için bombacıların aletlerini test etmeyi sevdiklerini söylemişti. Bence Lafayette Parkı bir testti. Ama neyi test ettiler? Biz hep bombanın başka bir zamanda gerçekleşecek, başka bir olay için oraya konduğunu düşündük. Kazayla patladığını sanıyorduk. Sonra bir test sürümü olduğunu düşündük. Ama bu iki hipotez birbiriyle uyuşmuyordu. Ya biri ya diğeri olmalı. İkisi olamaz. Chapman yine bir şey söylemeye yeltendi ve yine sustu. Bir test sürümü. Gershik'in dediği gibi, bombanın parçaları hep çalışır. Sorun çıkaran bağlantılardır. Ama sadece bağlantılarını kontrol etmek için Lafayette Parkı'nda bomba patlatmayı göze alır mısın? Hayır, dedi Chapman otomatik olarak. Çok fazla zahmete girmiş olursun. Doğru, çok fazla zahmet ister. Ne o zaman? Köpeklerle ilgili olduğundan bahsetmiştin. Bomba uzmanı köpeklerden bahsediyorsun sanırım. Evet, laptopun nerede? Chapman çantasını açıp laptopunu çıkardı. Bir banka yürüyüp oturdular. Bomba gecesinin videosunu aç, dedi Stone. Chapman açtı. Ateş açılmadan önceki görüntüye gel. Chapman birkaç tuşa bastı ve görüntü geldi. Burada dur. Chapman görüntüyü durdurdu. Stone ayağa kalktı ve parkın kuzeydoğu köşesini işaret etti. Padilla parka o noktadan girdi. Chapman ekrana, Stone'un işaret ettiği noktaya baktı. Doğru. Neden o nokta? Neden olmasın? Parkın bir sürü girişi var. Hatırlasana. Carmen Escalante, dayısının 16. caddedeki bir restoranda yemek yemeye gittiğini söylemişti. O cadde Beyaz Saray'ın batısındadır, doğusunda değil. Eğer 16. caddeden yürüdüyse, önce batı girişine gelirdi, doğuya değil. Peki, o zaman neden doğudan girdi? Belki başka bir yere gitmiştir. Yemek yediği restoranı hiç kontrol etmedik. Belki de yemeği orada yemiştir ve parkın doğu kısmında bir yere bir şeyler içmeye gitmiştir. Ya da belki, dedi Stone ve ekranı işaret etti. Ya da belki bu yüzden parka doğu kısmından girmesi gerekiyordu. Chapman, Stone'un parmağının durduğu yere baktı. Orada polis istasyonu olduğu için mi diyorsun? Hayır, çünkü bomba köpeği oradaydı. Videoyu oynat. Chapman oynat tuşuna bastı. Padilla bir köpeğin tam yanından geçti. Sanki köpeğin yanından geçmek için yolunu değiştirmiş gibiydi. Ama bunun ne önemi var ki? Köpek hiçbir şey yapmamış. Sen bir İngilizsin. Gümüş Şimşek isimli bir Sherlock Holmes hikayesi okumadın mı hiç? Üzgünüm, hiç duymadım. O hikayede Holmes gerçeğin önemli bir kısmını o gece köpeğin yaptığı garip şeylere bakarak ortaya çıkarıyordu. Neden? Köpek ne yapıyordu? Hiçbir şey. Holmes'un garip dediği de buydu zaten. İyice kafamı karıştırıyorsun. Test, Mary, köpeğin yanından geçilmesi ve köpeğin tepki vermemesiydi. Daha doğrusu tepki vermemesini sağlamaktı. Kısa bir süre sonra Chapman'ın yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Yani bomba Padilla'nın üzerindeydi diyorsun. Ağacın kökünde değil, öyle mi? Evet, küçük bir parça Semtex patlayıcısı bu hasarı verebilir. Adam kolayca üzerinde saklayabilir bunu. Ama basketbol topu parçaları? Hiç basketbol topu yoktu ortada. O parçalar adamın cebindeydiler. Ağaç çiftliği, George Sykes, Pota, John Kravitz, hepsi yanlış işaretlerdi. Dikkatle araştırılmış, yanlış işaretler. Kravitz'in geçmişini biliyorlardı. Muhtemelen o yüzden onu ve o ağaç çiftliğini seçtiler. Ateşin açıldığı ağaç çiftliğine baktı. Bu da neden bütün kurşunların solda ya da batı kısmında olduğunu açıklıyor. Padilla'yı vurma riskini alamazlardı. Eğer köpek sağ tarafta olsaydı, Padilla onun yanından geçecek ve parkın doğu tarafına gidecekti. Çünkü çukur oradaydı. O da başka bir önemli nokta tabii. Sence o çukura atlayıp kendini mi patlattı? Koşup kendini çukura atmasının akla gelen ilk mantıklı nedeni adamın hayatını kurtarmaya çalışıyor olması. Ağaç çukuru aslında onun siperiydi. Ateş işleri hızlandırdı. Başka çaresi yoktu adamın. Bu yüzden ateş etmeye ihtiyaçları vardı. Adamın koşup çukura atlaması için bir neden oluşturmaları gerekiyordu. Aksi takdirde adam kendini ortada patlatacaktı ve biz patlayıcının kaynağını bulabilecektik. Ağaç çukuruna atlaması hepimizin kaynak olarak akça ağaca dönmemize neden oldu. Sonra bu işin peşinden gittik ve bizim bulmamız için yerleştirilen kanıtların hepsini bulduk. Ama dur bir dakika. Gerçek köpeklerin asla kandırılamayacaklarını söylemişti. Üzerinde bir bombayla Padilla köpeklerin yanından nasıl geçti? Gerçek bunu bize söyledi zaten. Gross'un ona sormak istediği diğer şey de buydu aslında. Gerçek bize kokular hakkında ne demişti? Bir köpekten asla saklayamayacağını. Ayrıca kokuların moleküler olduğu hakkında da bir şeyler söylemişti. Bu yüzden hiçbir şey onları bastıramıyordu. Bu yüzden köpekler çelik kutulardaki balık kokan ve bir sürü plastikle kaplanmış yerlerdeki bombaların kokularını alabiliyorlardı. Evet, peki biz nanobotlar hakkında ne öğrendik? Lanet şeyler olduklarını. Chapman durdu. Ağzı hayretle açıldı. Onlar da moleküllerdi. Aynen öyle. Onlar da moleküllerdi. nanobotları kullanarak yeni bir tür patlayıcı yaptıklarını mı söylüyorsun? 19.001. yani. Hayır, görünüşe göre normal patlayıcı kalıntılarından da bulmuşlar. Devrim niteliğinde bir şey yok. Bu da işleri daha harika yapıyor. Bilinen patlayıcıların yaydığı kokuları moleküler olarak değiştirmek için nanobotları kullanmışlar. Bombayı yine patlatabileceklerdi ama bu şekilde köpeklerin kokuyu almamasını sağladılar. Padilla bu yüzden geçebildi köpeklerin yanından. Test buydu. Üzerindeki bombayla köpeğin yanından geçmek. Ve testi başardılar. Ama Padilla neden yaptı bunu? Rus değil ki, Meksikalı. Mary, Rusları işaret eden izleri nerelerde bulduk biz? Silahta ve konuşulan garip dilde ve... Durdu. Hepsi sahteydi. Rusların işin içinde olduğunu sanmamız için yapılmıştı. Evet. Ama adam kendini havaya uçurdu. Neden? Ne gibi bir nedeni olabilirdi ki? Sen kendin söyledin. Dünyadaki en güvenli yere hiçbir neden olmadan girmişler. Hayır, bir nedenleri vardı. Çok sağlam bir neden. Gidelim. Nereye? Carmen Escalante'yi görmeye. Kızı da öldürmeden varalım oraya. Bölüm 84. Carmen Escalante'nin evinde kimse kapıya cevap vermedi. Chapman kapıdan çekildi ve pencerelere baktı. Sence içeride olmamasının iyi bir nedeni var mıdır? Yoksa biri mi götürmüştür? Stone kapının sol tarafındaki pencereden baktı. İçeride birileri yaşıyormuş gibi görünüyor. Bir yere gitmiş olabilir. Yani Padilla kendini patlattı. Neden? Bu yüzden buradayım. Carmen'e nedenini bilip bilmediğini sormak için. Yani sence o da mı bu işin içinde? Stone cevap vermedi. Çünkü nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Sanmıyorum ama garanti edemem. Ama eğer işin içinde değilse bize yardım edemez. Böyle olmayabilir. Stone evin yan tarafına yürüdü. Chapman da peşinden. Ne demek istiyorsun? Diye sordu Chapman. Artık Padilla'nın bombacı olduğunu biliyoruz ya da en azından bu konuda ciddi şüphelerimiz var. Daha önce sormadığımız sorular sorabiliriz ona. Eğer o da işin içindeyse hemen öğreniriz. Eğer değilse bize yardımcı olabilecek bir şeyler söyleyebilir. Dayısının arada bahsettiği bir şey, duyduğu bir şey, eve gelen misafirlerle ilgili bir şey. Stone arka kapıyı da denedi ama kilitliydi. Chapman suratını yan pencereye dayadı ve içeri baktı. Hiçbir şey yok ama bizim göremediğimiz bir yerde cansız yatıyor olabilir. İçeri girecek miyiz? Stone cebinden iki tane alet çıkarmıştı bile. Bu bir sürgü. Kısa sürer işim. Chapman dirseğini camın içinden geçirdi. Kırılan kısma uzandı ve kilidi çevirdi. Benim yöntemim daha hızlı. Stone kilit açma aletlerini yavaşça kaldırdı. İşin için çok fazla cam kırman ve içeri girmen gerekiyor mu? Sadece sıkıldığım zaman. Kapıdan girip küçük mutfağa geçtiler. Dolapta yiyecek, evde kirli bulaşıklar var dedi Chapman etrafına bakınırken. Stone kurumuş yemeklere baktı. Kahvaltı muhtemelen bugünden kalmış. Silahlarını çıkardılar, salona girdiler ve ilk katı hızla taradılar. Tamam, bu katta kimse yok dedi Chapman. Üst kata bakalım. 2 dakika sürdü araştırmaları. Hiç kimse yoktu. Chapman, genç kadının dolabındaki kıyafetlere baktı. Burada hoş şeyler var. Belki de parasını almıştır. Bağış meselesi uydurma olabilir. Stone köşedeki değneklere işaret etti. Bunlar olmadan nasıl dışarı çıkabilir ki? Chapman değneklere baktı. Bunlar eskileri. Yeni alacağını söylemişti, hatırladın mı? Stone odaya göz attı. Tamam. Padilla bu işin içindeydi. Pensilvanya'daki Latinler bu işin içindeydi. Ve onlar da öldüler. Patronları her kimse pek sadık olduğu söylenemez. Ya da belki çalışanlarından sonsuz bir fedakarlık istiyor olabilir, dedi Stone. Tekrar aşağı indiler. Geri gelmesini bekleyecek miyiz, diye sordu Chapman. Stone başını iki yana salladı. Buranın izlendiği hissi var içimde. Onunla yine ilgilendiğimizi düşünebilirler. Bu da onun ölüm ilamını hazırladığımız anlamına gelir, değil mi? Keşke nereye gittiğini öğrenebilseydik. Arka kapıdan çıktılar ve ön tarafa döndüler. Stone yolun aşağısına ve yukarısına baktı. Yaşlı bir hanımın camdan bakıp neler olduğunu görebileceği bir yere benziyor burası, dedi Chapman. İyi fikir, sen bu tarafa bak, ben de diğer tarafa. Chapman'ın kapısını çaldığı dördüncü evde beyaz saçlı, 70 yaşlarında, ince, siyah bir kadın açtı kapıyı. Sizin etrafta gezindiğinizi gördüm. Polis arayacaktım ama sizin polis olabileceğinizi düşündüm, dedi sakince. Sizin gibileri pek dolaşmaz buralarda. Chapman rozetini gösterdi ve Stone'u çağırdı. Bu benim ortağım, dedi Chapman yaşlı kadına. Carmen Escalante'nin nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Değnekleri olan kız. Amcası... Kadın araya girdi. Haberleri izliyorum. Carmen'i gördüm ama şu anda evde değil. Nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı, diye sordu Stone. Bu sabah 9 gibi çıktı, dedi kadın. Onu almak için büyük siyah bir araçla geldiler. Stone ve Chapman birbirlerine baktılar. Kim almaya geldi, diye sordu Chapman. Hükümet görevlileri, takım elbiseli filandılar, bilirsiniz. Güneş gözlükleri vardı. Bugün bir alma törenine katılacakmış. Kadın durdu ve şüpheyle onlara baktı. Siz haberleri izlemiyor musunuz? Törenin nerede yapılacağını biliyor musunuz? Dedi Stone. Bunu bilmiyorsanız polis olmayabilirsiniz. Biz polisiz, diye üstledi Stone. Törenin nerede yapılacağını biliyor musunuz? Diye tekrar sordu. Bu kez sesi daha telaşlıydı. Neden öğrenmek için üstlerinizi filan aramıyorsunuz? Kapıyı yüzlerine kapadı. Stone cep telefonunu çıkardı ve hızla arabalarına döndüler. Oliver, neler oluyor? Parkta patlayan bombanın etkinlikleri başka yere taşıyacağından bahsetmiştik. Evet ama bu bizim bir işimize yaramaz. Onların vurmayı planladığı olayın orada yapılması içindi bu. Chapman derin bir nefes aldı ve vuracakları olayı kendileri yarattılar. Anma törenine bomba neden oldu. Chapman arabayı sürerken aklına gelebilecek herkesi aradı. Hiç kimse cevap vermiyor. Arayan kimliğin görünüyor. Sen olduğunu biliyorlar ve açmıyorlar. Polisi arasak olmaz mı? Peki onlara ne diyeceğiz? Ben Oliver Stone. Her şeyi berbat etmeden önce hükümet için çalışıyordum. Anma töreninde bir bomba var. Gidip bulun mu? Diyeceğiz. Ben daha lafımı bitirmeden telefonu yüzüme kapatırlar. Bir trafik ışığında durdular. Chapman sol tarafına baktı. Bak! Diye bağırdı. Bir barın yanındaydılar. Duvara asılı bir televizyon görünüyordu. Haber kanalı açıktı. Ekranda anma töreninin canlı görüntüsü vardı. Stone ekranın altındaki yazıyı okudu. Arlington Ulusal Mezarlığı'nda. Yolu tarif et. Dur bir dakika, diye bağırdı Stone. Kanalın kamerası alanı tarıyordu. Bu Alex, dedi. Chapman durup baktı. Alex Ford'un mezarlıkta olduğu kesindi. Muhtemelen başkanı koruma görevindeydi. Bekle, dedi Chapman. Ona ulaşsan bile bombanın nerede olduğunu bilmiyorsun. Sanırım biliyorum. Stone telefonuna sarılırken Chapman gaza bastı. Arkadaşının cevap vermesini her şeyden çok istiyordu Stone. 39. ayrımın sonu. Sayfa 455. Devamı 40. ayrımda.